Ayrım 25.
Sayfa 192. İnsanlardan yalnızca kötü olmadığı, üstelik onlara karşı suçlu da bulunduğu bilincine varınca, amaca ancak o zaman ulaşılmıştır. Şunu bilesiniz ki yavrularım, dünyadaki tüm kötülüklerin, insanların işledikleri günahların bile tek sorumlusu bizleriz. Bunun bilincine varan her rahip, hatta insan, yaşamasının amacına ermiş demektir. Rahiplerin öteki insanlardan bir ayrıcalığı yoktur çünkü. Onlar her insanın seçmesi gereken yolu seçmiş mutlu kişilerdir o kadar. Yüreğimiz ancak o zaman ölümsüz, doymak bilmeyen, tüm evreni içine alan sevgiyle dolar. O zaman her birimiz yüreğindeki sevgiyle insanlığı bu yola çekmek, gözyaşlarıyla bütün günahları yıkayıp temizlemek gücüne sahip olur. Yüreğinizin sesini dinleyin her zaman, durmadan, dinlenmeden, günahlarınızı kendi kendinize söyleyin. Korkmayın günahlarınızdan, bile bile işlemiş olduklarınızdan da korkmayın. Yeter ki pişmanlık duyun, Tanrı ile pazarlığa girişmeyin. Şunu da ekleyeyim, gururlanmayın. Sizden küçüklere karşı da, büyüklere karşı da gururlanmayın. Sizi küçümseyen, size hakaret eden, iftira eden, küçük düşüren insanlardan nefret etmeyin. Dinsizlerden, kötü yolda olanlardan, maddecilerden de, bunların iyi yüreklilerinden olduğu kadar, özellikle çağımızda bunların iyi yüreklileri çoktur çünkü, en azgınlarından da nefret etmeyin. Her zaman şöyle dua edin onlar için. Tanrım, dua edecek kimsesi olmayanları da, sana dua etmek istemeyenleri de bağışla. Sonra şöyle ekleyin. Gururlu olduğum için dua etmiyorum onlar için Tanrım. Çünkü ben kendim önemsiz bir yaratığım, herkesten, her şeyden aşağıyım. Tanrı'nın kullarını sevin, yabancılara kaptırmayın onları. Tembelliğe dalar, kendinizi iğrenç kibire tutsak eder, hele bencil olursanız her ülkeden gelir, sürünüzü alırlar elinizden. Durmadan, dinlenmeden İncil'i anlatın halka. Doğruluktan ayrılmayın. Altınla gümüşü sevmeyin, yanınızda bulundurmayın. İnanın, dinin bayraktarlığını yapın. Yükseklere kaldırın onu. Ne var ki Zosimade'de burada anlatıldığından, Alyosha'nın sonra anımsadığından çok daha karışık, kesik kesik konuşuyordu. Arada bir gücünü toplamak istiyor gibi susuyor, soluyordu ya, coşmuştu sanki. Gerçi odadakilerin çoğu sözlerine şaşırıyor, onları anlaşılmaz buluyorlardı ama heyecanla dinliyorlardı onu. Sonra hepsi anımsadı bu sözleri. Alyosha bir şey için bir ara dışarı çıkıp hücrede, kapıda bekleyenlerin heyecanını görünce şaşırdı. Bazıları endişeli bir heyecan içindeydiler, bazıları ise gururlu bekliyorlardı. Herkes Zosima dedenin ölümünden hemen sonra olacak büyük bir şeyi bekliyordu. Bir bakıma anlamsız bir bekleyişti bu. Ama en ciddi rahipler bile bırakmıştı kendini bu bekleyişe. En ciddi peder payısıydı. Alyosha kentten, ona Bayan Hohlakova'dan tuhaf bir mektupla gelen Rakitin'in bir rahiple onu dışarı çağırtması üzerine ayrılmıştı Zosima dedenin yanından. Kadın pek önemli, iyi bir haber veriyordu ona. Dün Zosima dedeye kutsanmak için gelen kadınlar arasında yaşlı, başçavuş karısı, kentli bir dul vardı. Zosima dedeye, görevle Sibirya'ya, İrkutsk'a giden, bir yıldır hiçbir haber alamadığı oğlu Vasenka için kiliseye ölü duası ettirsin mi diye sormuştu. Zosima dede çok sert karşılık verdi ona, yasakladı böyle bir şey yapmasını. Ölmemiş bir insan için ölü duası okutturmanın büyücülükten farksız olduğunu söyledi. Kadının bilgisizliğini bağışlayıp, geleceğin kitabından okur gibi, mektubunda aynen böyle söylüyordu Bayan Hohlakova. Şöyle ekledi. Oğlun Vasya yaşıyor. En kısa zamanda ya kendisi gelecek ya mektup yollayacak. Evine git bekle. Bayan Hohlakova heyecanla ne mi oldu diye ekliyordu. Söylediği çıktı dedenin. Tam olarak hatta fazlasıyla çıktı. Yaşlı kadın evine gider gitmez Sibirya'dan gelmiş bir mektup uzatmışlar ona. Hepsi bu kadar da değildi. yolda Katerinaburg'dan yazdığı bu mektupta Vasya annesini Rusya'ya döndüğünden, bir memurla geldiğinden, mektup eline geçtikten 3 hafta sonra annesini kucaklayabileceğini umduğundan haberdar ediyordu. Bayan Holakova heyecan dolu bir dille yalvarıyordu Alyosha'ya. Dedenin bu son kehanet mucizesine hemen bildirin başrahiple rahiplere. Mektubunu şöyle bitiriyordu. Herkes duymalı bunu. Mektup aceleyle yazılmıştı. Bayan Holakova'nın heyecanı her satırda okunuyordu. Ama Alyosha'nın rahiplere bildirmesine fırsat kalmadı. Hepsi biliyordu olanı biteni. Rakitin Alyosha'ya yolladığı rahibe ayrıca şunu söylemişti. Sayın Peder Paisiye de pek önemli, geciktirilemeyecek bir iş için kendisini görmek istediğimi, bu küstahlığımı bağışlaması için önünde saygıyla eğildiğimi ilet. Rahip Alyosha'dan önce Peder Paisiye haber verdiği için Alyosha Rakitin'in yanına geldiğinde ancak mektubu okumuş, delil olarak da onu Peder Paisiye göndermişti. Bu kuşkucu, ciddi adam mucize haberini kaşlarını çatarak okumuş, duygularını açığa vurmadan edememişti. Gözleri parladı, dudaklarında ağırbaşlı, anlamlı bir gülümseme belirdi. Birdenbire ağzından kaçmış gibi, "Daha neler göreceğiz?" dedi. Çevresindeki rahipler de, "Daha neler göreceğiz, daha neler göreceğiz?" diye yinelediler. Ama Peder Paisi gene çattı kaşlarını. Durum iyice aydınlanıncaya kadar bundan hiç kimseye söz etmemelerini istedi. Dışarıdakiler böyle şeylere pek kolay inanırlar çünkü. Hem kendiliğinden de olmuş olabilir bu olay. Son tümcesini vicdanının rahat olması içinmiş gibi, kendi söylediğine kendi de inanmamış gibi sakıngan söylemişti. Öyle ki rahiplerin de gözünden kaçmamıştı bu. Kısa bir zaman sonra manastırda herkes, sabah ayini için dışarıdan gelenler bile duymuşlardı mucizeyi. Bu mucizeye en çok şaşan bir gün önce uzak kuzeyde küçük Obdorsk kasabasındaki Aziz Silvester manastırından gelmiş rahipti. Dün Bayan Holakova'nın yanında durmuş, şifa bulan kızı göstererek Zosima dedenin önünde yerlere kadar eğilip "Böyle şeyleri nasıl yapabiliyorsunuz?" demişti. Aslında şimdi şaşırmıştı adamcağız. Neye inanacağını bilemiyordu. Daha dün akşam Peder Ferapon'u arı kovanlığının arkasındaki özel hücresinde ziyaret etmişti. Bu görüşmenin olağanüstü, ürkünç bir etkisi olmuştu üzerinde. Peder Ferapont, Zosima dedenin, daha doğrusu havailik, zındıklık saydığı dedeliğin düşmanı diye sözünü ettiğimiz büyük perhezce, konuşmayı bile bırakmış çok yaşlı rahipti. Konuşmayı bıraktığı için hemen hiç kimseyle konuşmuyordu ama oldukça tehlikeli bir düşmandı bu. Daha çok şu bakımdan tehlikeliydi. Rahiplerin çoğu ondan yanaydı. Dışarıdan gelenlerin hemen hepsi ise onun meczup olduğundan hiç kuşku duymuyorlardı ama büyük bir din adamı, kutsal bir yol gösterici sayıyorlardı onu. Zaten en etkili yanı da meczupluğuydu. Zosima dedeye hiç gitmezdi Peder Ferapont. Gerçi dünya ile ilişkisini kesenlerin bölümünde kalıyordu ya, hep o meczupluğu yüzünden bu bölümün usulleriyle de rahatsız etmiyorlardı onu. Yaşı 75, belki daha fazlaydı. Keşişhanenin kovanlığı arkasında, duvarın köşesinde çok eskiden, geçen yüzyıl, gene konuşmayı bile bırakmış, yüce bir perhizci olan Peder Iona için yapılmış, 105 yaşına kadar yaşamıştı Peder Iona, manastırda çevrede onun mucizeleri üzerine hala birçok ilginç öyküler anlatılır. Köhne, ahşap bir hücrede kalıyordu. Peder Ferapont uzun uğraşmalar sonunda 7 yıl önce manastırın bu ötekilerden uzak bir başına hücresinin, daha doğrusu kulübesinin kendisine verilmesini sağlamıştı. İçi ona bağışlanmış tasvirlerle dolu olduğu, tasvirlerin önünde gene bağışlanmış kandiller sürekli olarak yandığı, Peder Ferapont bu kandillerin bakımcısıydı sanki, için küçük bir kiliseden farksızdı bu hücre. Anlatılanlara bakılırsa, ki gerçekten de öyleydi, 3 günde ancak 1 kilo ekmek yiyordu. bir kilo ekmeği 3 günde bir arıların bakıcısı getiriyordu ona. Peder Ferapont, hizmetini gören bu rahiple bile pek seyrek konuşurdu. Her pazar ikinci sabah ayininden sonra başrahibin yolladığı kutsal ekmekle arıcının getirdiği ekmek haftalık yiyeceğiydi ihtiyarın. Testisinin suyunu her gün değiştiriyorlardı. Ayinlere pek seyrek gidiyordu. Ziyarete gelenler bazen onun bütün gün yere diz çökmüş, çevresine hiç bakmadan dua ettiğine tanık olurlardı. Ziyaretçilerle konuştuğu da olurdu ya, her zaman kısa, kesik kesik, tuhaf, hatta kaba olurdu bu konuşmaları. Bununla beraber pek seyrek, gelenlerle konuşmaya daldığı da olurdu. Ama çoğunlukla dinleyicisini meraka düşüren esrarlı bir sözcük söyler, susar, nedenli ısrar edilirse edilsin ağzını bir daha açmazdı. Cahil tabaka arasında Peder Ferapont'un göksel ruhlarla konuştuğu, bu yüzden de insanlarla konuşmadığı üzerine söylentiler dolaşıyordu. Obdorsklu rahip gene konuşmasını pek sevmeyen, sessiz bir rahip olan arı bakıcısının sözüne uyarak kovanların arasından geçip Peder Ferapont'un hücresinin bulunduğu köşeye gelmişti. Arı bakıcısı uyarmıştı onu. Belki hiç konuşmaz sizinle, uzak yoldan geldiğiniz için konuşabilir de. Sonra anlattığı gibi büyük bir korku içinde yaklaşmış hücreye rahip. Ortalık kararmıştı. Peder Ferapont hücresinin kapısında alçak bir bankta oturuyordu. Büyük, yaşlı bir kara ağacın yaprakları hafif hafif fışırdıyordu başının üzerinde. Akşam serinliği çıkmıştı. Obdorsklu rahip, mutlu kişinin ayaklarına kapandı, onu kutsamasını istedi. Peder Ferapont, "Rahip," dedi, "ister misin ben de senin ayaklarına kapanayım? Kalk." Rahip kalktı. "Kutsarken kutsanmış olursun. Otur yanıma. Nereden geliyorsun?" Rahibi en çok şaşırtan, kesin bir periz yapan Peder Ferapont'un yaşı böylesine ilerlemişken görünüşte güçlü kuvvetli, sağlam yapılı, zayıf ama sağlıklı, yüzünün canlı olmasıydı. Belli ki gücünü yitirmemişti daha. Atletik bir yapısı vardı. Yaşı 75'i bulmuştu ama eskiden simsiyah olduğu belli, gür saçlarıyla sakalları iyice aklaşmamıştı. Gri gözleri iri, ışıl ışıl ama kişiyi şaşırtacak denli patlaktı. Oğulların üzerine basa basa konuşuyordu. Eskiden hapishane çuhası denilen kaba, koyu pembe bir kumaştan uzun bir gömlek vardı üzerinde. Belini kalın bir iple sıkmıştı. Boynuyla göğsü açıktaydı. Son derece kalın keten bezinden yapılmış, aylardır üzerinden çıkarmadığı, artık kirden simsiyah olmuş vanilası uzun gömleğinin altından görünüyordu. Gömleğinin altında 12 kilo ağırlığında kutsal bir zincir taşıdığı söylenirdi. Çıplak ayağına eski parça parça bir potin geçirmişti. Konuk rahip meraklı, çabuk, biraz ürkek bakışlarla keşişi süzerken Obdorsk kasabasından diye karşılık verdi, Kutsal Silvester'den. Silvester'de bulundum, kaldım orada. Sağlığı nasıl başrahibiniz Silvester'in? Rahip susuyordu. Hiçbirinizde akıl yok, perhizi nasıl tutuyorsunuz? Eski keşişhane usulüne göre. Büyük perhiz ayında pazartesi, çarşamba, cuma günleri sofra kurmayız. Salı, perşembe günleri beyaz ekmek, ballı hoşaf, böğürtlen ya da beyaz lahana turşusu, bir de kavrulmuş arpa unu verilir. Cumartesileri beyaz lahana çorbası, nohutlu erişte, sulu buğday lapası, hepsi yağla yapılır bunların. Hafta sonunda bunlara kurutulmuş balıkla lapa da eklenir. Son hafta pazartesi sabahından ta cumartesi akşamına dek 6 gün su, ekmek, bir de çiğ sebzeden başka bir şey koymayız ağzımıza. O da çok az. Zaten bazı günler hiç yemeyiz. Birinci kutsal haftada olduğu gibi aç dururuz. Büyük cumada ağzımıza bir şey koymayız. Saat 3'e kadar aç durduktan sonra bir parçacık ekmek yeriz, biraz su, bir bardak da şarap içeriz. Kutsal perşembede yağsız haşlama yer, şarap içer, kuru bir şeyler atıştırırız. Çünkü Laodiki ruhani meclisinin aldığı kararda şöyle deniyor. Büyük Perhiz ayının son perşembe günü yemek yenmesine izin verilirse büyük perhiz lekelenmiş olur. İşte böyle tutuyoruz perhizi. Rahip cesaretlenerek, ama bizim perhizimiz sizinkinin yanında hiç kalır elbette kutsal peder diye ekledi. Çünkü bütün yıl kutsal Paskalya'da bile ekmekten sudan başka bir şey koymuyorsunuz ağzınıza. Hem bizim 2 günde yediğimiz ekmeği siz 1 haftada yiyorsunuz. Doğrusu böylesine yüce bir perhiz görülmemiştir. Peder Ferapont M'nin üzerine basarak birden ya mantar diye sordu. Rahip şaşırmıştı. Mantar mı? Evet. Onların ekmeğine hiç muhtaç değilim. Ekmeği de bırakabilir. Gerekirse ormana gider, orada mantarla ya da çilekle yaşayabilirim. Oysa onlar ekmeği bırakıp bir yere gidemezler. Demek hala şeytanın buyruğu altındadırlar. Şimdi bazı kafirler bu kadar sıkı perhize gerek olmadığını söylüyorlar. Bu düşünce kötü, dinsizce bir düşüncedir. Rahip derin bir soluk aldı. Ah, çok doğru buyurdunuz. Peder Ferapont, onlardaki şeytanları gördün mü diye sordu. Rahip ürkek ürkek, kim onlar dedi. Geçen yıl kutsal 50 günlük perhizde ziyaret etmiştim başrahibi. O gün bugündür bir daha uğramadım. Gördüm. Bazılarının göğsünde oturuyor, cübbesinin altında saklanıyordu, boynuzları dışarıda kalmıştı. Bazılarının cebinden uzatmıştı başını, fıldır fıldır gözleri benden korkuyorlardı. Bir başkasının pis midesine sermiş postu. Hele bazılarının boynuna yapışmıştı, adamcağız görmüyordu boynunda ne taşıdığını. Siz görüyor muydunuz? Söyledim ya görüyordum diye. Başrahibin yanından çıkarken baktım, bir tanesi benden saklanmak için kapının arkasına kaçtı. Kocaman bir şeydi hem, 1,5 arşından uzundu boyu. Kıllı uzun kuyruğunun ucu kapının arasında kalmıştı. Fırsatı kaçırır mıyım hiç? Birden hızla çarptım kapıyı, kuyruğu sıkıştı. Bastı yaygarayı, nasıl debeleniyordu? 3 kere haç çıkardım. Olduğu yerde çat diye çatladı, geberdi gitti. O köşede çürümüştür şimdi, pis pis kokuyordur. Ama onlar görmüyorlardır leşini. Pis kokudan burunlarının direği sızlamıyordur. 1 yıl oldu gitmiyorum oraya. Yabancı olduğun için söylüyorum sana bunu. Rahip gittikçe açılıyordu. Çok korkunç bir şey bu anlattığınız. Yüce kutsal peder, ta uzak illerde bile duyulan sizinle ilgili bir söylenti var. Kutsal ruhla sürekli konuştuğunuz söyleniyor, doğru mu bu? Bazen uçarak geldiği oluyor. Uçarak mı? Ne biçimde? Kuş biçiminde. Kutsal ruh, güvercin biçiminde değil mi? Senin dediğin kutsal ruh, benimkisi ise başka. Kutsal ruh başka bir kuş biçiminde de inebilir. Bazen kırlangıç biçiminde, bazen saka, bazen de çayır kuşu biçiminde gelir. Peki çayır kuşundan nasıl ayırıyorsunuz onu? Konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Ne dilinde? İnsan dilinde. Peki ne söylüyor size? Söz gelimi bugün gelip beni bir ahmağın ziyaret edeceği, olur olmaz şeyler soracağı haberini verdi. Çok şey öğrenmek istiyorsun rahip. Rahip başını salladı. Yüce en kutsal peder, çok korkunç şeyler söylüyorsunuz. Gözlerinde bir kuşku pırıltısı vardı. Peder Ferapont bir süre sustuktan sonra, şu ağacı görüyor musun diye sordu. Görüyorum kutsal peder. Sence kara ağaçtır bu, bence değil. Nedir sizce? Rahip heyecanlı bir bekleyiş içinde sustu. Geceleri oluyor. Şu 2 kalın dalı görüyor musun? Geceleri İsa'nın kolları oluyor onlar. Bana uzanıyorlar, beni arıyorlar. Açık seçik görüyorum bunu. Korkunç, ah çok korkunç. Madem ki kollarını size uzatan İsa'nın kendisi, bunda korkunç olan ne? Kapıp göklere götürmek istiyor beni. Sağken mi? İlyas'ın canlı insanı kaldırıp götürdüğünü duymadın galiba. Obdorsklu rahip, gerçi bu konuşmadan sonra yanında kaldığı rahibin hücresine oldukça şaşkın dönmüştü ya, gene de Zosima dededen çok Peder Ferapont'a yakınlık duyuyordu. Obdorsklu peder, her şeyden önce perhizden yanaydı. Peder Ferapont gibi büyük bir perhizcinin mucize şeyler görmesi onun için pek tuhaf değildi. Sözleri saçma gibi görünüyordu kuşkusuz. Ama bu sözlerin içindeki asıl anlamı Tanrı bilirdi. İsa uğruna meczup olanların daha ne sözleri ne hareketleri oluyordu. Şeytanın kuyruğunun kapı arasına sıkışmasına içtenlikle inanmaya hazırdı. Aslında daha manastıra gelmeden de karşıydı dedeliğe. Duyduklarının etkisi altında dedeliği birçok kimseler gibi zararlı bir zındıklık sayıyordu. Manastırda bir gün geçirdikten sonra derin düşünmeyen, dedeliğe karşı olan bir takım rahiplerin gizliden gizliye homurdandıklarını sezinlemişti. Her şeyle ilgilenen açık göz, aşırı derecede meraklı bir insandı. Zosima dedenin yeni mucizesini duyunca öylesine şaşırması bundandı. Bu ufak tefek, meraklı, kuzeyli konuğun dışarıda toplanmış rahipler arasında Zosima dedenin odasında gözüne birkaç kez iliştiğini Alyosha sonra anımsadı. Her şeyi can kulağıyla dinliyor, her önüne gelene bir şeyler soruyordu. Ama o zaman pek ilgilenmemişti onunla Alyosha, ancak sonra anımsadı her şeyi. Zaten onunla ilgilenecek durumu da yoktu. Kendisini gene bitkin hisseden Zosima dede yeniden yatağına yatmış, Alyosha'yı yanına çağırmıştı. Hemen koştu Alyosha. Zosima dedenin yanında yalnızca Peder Paisi, Peder Yosif, bir de rahip namzeti Porfiri vardı. Dede yorgun gözlerini açıp Alyosha'ya dikti birden. ''Seninkiler bekliyor mu seni yavrum?'' diye sordu. Alyosha susuyordu. ''Gerekli değil misin onlara? Bugün için kimseye söz verdin mi dün?'' ''Verdim. Babama, abilerime, başkalarına da. Gördün mü? Gitmelisin. Üzülme. Şunu bil ki senin yanında son sözümü söylemeden ölmeyeceğim. Son sözümü sana söyleyeceğim yavrum, sana vasiyet edeceğim. Sana söyleyeceğim oğlum, çünkü seviyorsun beni. Şimdi kimlere söz verdiysen git gör onları.'' Gerçi hiç istemiyordu ya, söyleneni hemen yaptı Alyosha, gitti. Ama Zosima dedenin son sözünü duyabileceği umudu, daha önemlisi dedenin vasiyetini ona yapacağını söylemesi, delikanlının ruhunu coşkun bir sevinçle sarsmıştı. Kentteki işlerini bir an önce bitirip dönebilmek için acele ediyordu. Tam yola çıkacağı sırada Peder Paisi hiç umulmadık, onu pek sarsan bir şey söyledi Alyosha'ya. Zosima dedenin hücresinden beraber çıktıklarında doğrudan doğruya konuya girdi. ''Şunu hiç unutma delikanlı. Birleşerek büyük bir güç kazanan dünya bilimleri, özellikle son yüzyılda kutsal kitapları, onlarda yazılanları ele aldılar. Amansız bir incelemeden sonra eskiden beri kutsal bilinen şeylerin tümünü yok ettiler. Ne var ki parça parça ele aldılar onları, büyük bütünü göremediler. Böylesine körlüğe ne denli şaşılırsa azdır. Oysa eskiden olduğu gibi şimdi de karşılarında dimdik duruyor. 19 yüzyıldan beri yaşayan o değil midir? Şimdi de kişilerin ruhlarında, halk kitlelerinde o yok mu hep? Eline geçen her şeyi yıkıp yakan zındıkların ruhlarında bile vardır o. Çünkü Hristiyanlığı reddedenler, ona karşı gelenler, aslında İsa'nın bir parçasıdırlar, öyle de kalmışlardır. Çünkü şimdiye dek ne mantıkları ne yüreklerindeki heyecan, bundan yüzyıllarca önce İsa'nın yaptığını onlara yaptırabilmiştir. Denemelerin hepsi çirkin sonuçlar vermiştir. Özellikle bunu tut aklında delikanlı. Bu dünyadan göçen deden dış dünyaya yolluyor seni çünkü. Belki bu büyük günü anımsadığında, seni yolcu ederken yüreğimden kopup gelen bu sözlerim de gelir aklına. Çünkü daha pek küçüksün. Orada seni yoldan çıkarmaya çalışacak çok şey var. Onlara karşı koyacak güçte değilsin. Hadi yolun açık olsun öksüzüm. Peder Paisi sözünü bitirdikten sonra kutsadı onu. Alyosha manastırdan çıkarken bu beklenmedik konuşmayı düşünüyordu. Birden şimdiye dek ona karşı pek sert, soğuk davranan bu rahibin ona yakın bir dostluk beslediğini, onu yürekten sevdiğini sezinlemişti. Zosima dede ölürken Alyosha'yı sana emanet ediyorum demişti ona sanki.